Ayrım 8 Yırtıcı Kuş Wilbur Smith Sayfa 95 Sir Francis'in gemilerinden herhangi birinde hiç kimsenin uzun süre aylak aylak oturmasına izin verilmezdi. Kaptanın karşılaşabileceği en kötü düşman iç sıkıntısıydı. Sir Francis vardiyadaki grup boşaltmayı sürdürürken nöbeti olmayan tayfaları da çalıştırdı. Bunun bir savaş gemisi olduğunu hiçbiri unutmamalıydı. Her an bir düşmanla karşılaşmaya hazır olmalıydılar. Ambar kapakları açılmış ve baharat dolu dev fıçılar çıkarılmaya başlanmıştı. Bu nedenle güvertede silah talimi yapmak için yer yoktu. Koca Daniel da görevli olmayan adamları karaya çıkardı. Tayfalar omuz omuza dizilerek silah talimi yaptılar. Üzerlerinden terler akıncaya, soluk soluğa kalıncaya kadar kılıçlarını salladılar. Sola uzat ve geri çek. Sağa uzat ve geri çek. Koca Daniel sonunda bu kadar yeter dedi ama adamları henüz serbest bırakmayacaktı. Şimdi kanınızı ısıtmak için bir iki güreş diye bağırarak adamların aralarına daldı ve tayfaları ikişer ikişer ayırdı. Bir çifti enselerinden yakalayarak birbirlerine doğru itti. Sanki gemiciler küçük bir alanda dövüşen horozlarmış gibi. Çok geçmeden kumsala yarı bellerinden yukarısı çıplak, bağırıp haykıran çiftler dağıldı. Birbirlerini kaldırıp döndürüyor, beyaz kumlarda yuvarlanıyorlardı. Katinka ile hizmetçisi ormanın ön sıradaki ağaçlarının arasında durmuş, ilgiyle seyrediyorlardı. Aboli onlardan bir iki adım gerideydi. Zenci dev sarı ağaçlardan birinin gövdesine yaslanmıştı. Hal kendisinden 20 yaş büyük bir denizciyle eşleştirilmişti. Boyları aynıydı ama öbür tayfa delikanlıdan 10 kilo daha ağırdı. İkisi de birbirlerinin ense ve omuzlarını kavramaya çalışırken dönüp duruyorlardı. Birbirlerinin dengesini bozmaya ya da çelme takmaya çalışıyorlardı. Katinka Hal'i seyrederken kalçanı kullan diye fısıldadı. Onu kalçanın üzerinden at. Sahne onu öylesine etkilemişti ki farkına varmadan yumruklarını sıkmıştı. Hal'i heyecanla teşvik ederken kendi kalçalarını yumrukluyordu. Yanakları iyice kızarmıştı. Allık kavanozu ya da sıcaklığın neden olabileceğinden daha fazla hem de. Katinka insanların ya da hayvanların birbirleriyle boğuşmalarını seyretmeye bayılıyordu. Her fırsatta kocasını zorlayarak adamla boğa kızdırma oyunlarına ve horoz dövüşlerine gidiyordu. Ya da terrier cinsi köpeklerin fare yakalama yarışmalarına. Kırmızı şarap aktığı zaman sevgilim de mutlu oluyor. Van de Velde karısının kanlı sporları olan bu olağanüstü merakıyla övülüyordu. Katinka hiçbir zaman eskrim yarışmalarını kaçırmıyor, hatta İngiliz usulü çıplak yumrukla yapılan dövüşlerden de zevk alıyordu. Ancak en sevdiği eğlencelerden biri güreşti. Bütün hareketleri ve yöntemleri de biliyordu. Şimdi de delikanlının zarif hareketleri onu büyülemiş, tekniği etkilemişti. Hal'in iyi yetiştirilmiş olduğunu anlıyordu. Rakibi daha ağırdı ama Hal daha çevik ve güçlüydü. Rakibinin ağırlığını ona karşı kullanıyordu. Hal dengesini bozarken ondan daha yaşlı olan adam homurdanıp çırpınıyordu. Delikanlı sonra rakibi saldırdığı zaman ona karşı koymadı. Ama arka üstü yuvarlanırken gemiciyi de bırakmadı. Yere düşerken darbeyi hafifletmek için bel kemiğini geriye doğru büktü, rakibini başının üzerinden atmak için tabanlarını onun karnına dayadı. Ondan büyük olan gemici sersem sersem yatarken Hal sırtına oturmak ve başını eğmek için hızla döndü. Adamın saç örgüsünü yakalayarak yüzünü beyaz ince kumlara soktu. Tayfa sonunda teslim olduğunu belirtmek için iki elini yere vurdu. Hal adamı bırakıp bir kedi çevikliğiyle ayağa fırladı. Tayfa soluyarak kumları tükürerek dizlerinin üzerinde doğruldu. Sonra beklenmedik bir anda Hal tam dönerken ona saldırdı. Delikanlı göz ucuyla kafasına doğru gelen yumruğu fark etti ve darbeden kurtulmak için başını döndürdü. Ama yeteri kadar hızlı davranmamıştı. Yumruk yüzünü sıyırdı ve burun deliklerinin birinden kan fışkırdı. Hal adamın yumruğu havada çizdiği kavisi tamamlarken onu bileğinden yakaladı. Kolunu büktü ve elini arkaya çekerek kürek kemiklerinin arasına kadar çıkardı. Gemici ayak parmaklarının ucunda yükselirken domuzunkini andıran bir ses çıkardı. ''Ah Meryem'in sütü! Bay John sen kumun tadından hoşlanıyorsun sanırım.'' Hal çıplak ayağını tayfanın sırtına dayadı ve adamı yine yüzüstü kumlara devirdi. ''Fazla kurnaz ve küstah olmaya başladım Bay Hall.'' Koca Daniel hızla delikanlıya yaklaştı, kaşları çatılmıştı. Öğrencisinin başarısı yüzünden duyduğu sevinci gizlemeye, sert konuşmaya çalışıyordu. Bir dahaki sefere daha zorlu bir maç yapmanı sağlayacağım. Kaptan Meryem'le ilgili o küfrü duymasın. O zaman temiz kıyı kumundan başka şeyler de tadarsın. Daniel'ın kolaylıkla gizleyemediği övgüsü ve diğer güreşçilerin gürültülü teşvikleri Hal'in pek hoşuna gitmişti. Delikanlı kasıla kasıla denize yaklaştı ve üst dudağındaki kanları yıkamak için iki avucuna birden su doldurdu. Yusuf ve Meryem, bu çocuk kazanmaktan çok hoşlanıyor. Daniel Hal'in arkasından gülüyordu. Kaptan Frank ne yaparsa yapsın bu çocuğu sindiremeyecek. Yaşlı köpeğin kendi kanından bir yavrusu var. Katinka düşünceli bir tavırla hizmetçisine, ''Sence o kaç yaşında?'' diye sordu. Zelda daha ciddi bir tavırla, ''Bilmiyorum.'' dedi. Katinka başını sallayarak gülümsedi. Hal'in Filika'nın kıçında çırılçıplak durduğunu hatırlamıştı. ''Şu zenci bekçi köpeğimize sor.'' Aboli de kendi dilinde, ''Kadının ondan istediğini sağlayacak yaşta.'' dedi. Sanki ne sorulduğu da anlamamış gibi şaşkın şaşkın kaşlarını çatmıştı. Son birkaç gün Katinka'yı korurken bu güneş rengi saçlı kadını incelemişti. O masum bakışlı menekşe gözlerin derinliklerindeki yırtıcı yaratıkları özgü hışıltıyı fark etmişti. Katinka erkekleri tombul bir tavuğa bakan bir firavun faresi gibi süzüyordu. Başını sözüm ona çok masummuş gibi dik tutuyordu. Ama kat kat parlak ipek ve incecik dantellerin altında kalçalarını ahlaksızca kıvırması bu tavırlarını yalancı çıkarıyordu. Bir fahişe yine fahişedir. Saç rengi ne olursa olsun. İster kovan biçimi bir kulübede, ister vilayet konağında yaşasın. Aboli kalın sesiyle konuşurken kabilesine özgü dilin kısa ve vurgulu heceleri sanki tempo tutuyordu. Katinka eteklerini havalandırarak döndü. Ahmak hayvan, o hiçbir şey anlamıyor. Hal suyun kenarından ağaçlara doğru geldi. Çıkardığı gömleğini astığı dala uzandı. Saçları hala ıslaktı. Güreşirken göğsü ve omuzlarında kızarıklıklar olmuştu. Yanağında hala kan izi vardı. Delikanlı elini gömleğine doğru uzatırken başını kaldırdı. Katinka'nın menekşe gözleriyle onu süzdüğünü gördü. O ana kadar kadının orada olduğunu fark etmemişti. Birdenbire o azametli kabadayıca tavırları değişti. Katinka beklenmedik bir anda onu tokatlamış gibi bir adım geriledi. Yüzü kıpkırmızı kesilirken rakibinin darbelerinin bıraktığı pembelikler görünmez oldu. Katinka sakin sakin delikanlının çıplak göğsüne bakınca Hal utanmış gibi kollarını kavuşturdu. Genç kadın sinek kovalar gibi elini salladı. ''Haklıymışsın Zelda.'' Sonra delikanlının ne dediğini iyice anlaması için Latince ekledi. ''O sadece pis bir çocuk.'' Eteklerini topladı. Peşinde Zelda ve Aboli ile onu bekleyen Filika'ya doğru bir kraliçe edasıyla gitti. Hal onun arkasından mutsuzca baktı. Delikanlı o gece dar ranzasında samanları yumru yumru olmuş şiltesinde yatarken yan kameradan gelen hafif sesleri ve kahkahaları duydu. Bir dirseğinin üzerinde doğruldu. Sonra kadının onu aşağılarcasına ettiği hakareti hatırladı. Kendi kendine bir daha onu düşünmeyeceğim diye söz verdi. Yine yatarak Katinka'nın tatlı neşeli sesini duymamak için elleriyle kulaklarını tıkadı. Kadını unutmaya çalışarak usulca ''In Arcadia Habito'' diye tekrarladı. Ama yorgunluğu yüzünden az sonra derin, kara ve rüyasız bir uykuya daldı. Gölün ağzında azimin demirli olduğu yerden hemen hemen 2 mil ötede berrak bir çağlayan uçurumdaki dar bir yarıktan akarak aşağıdaki tuzlu suya karışıyordu. Suyu tatlıydı. İki büyük kayık akıntıya karşı yarın ağzına doğru ağır ağır ilerlerken bir sürü su kuşu ürkerek sığ yerden havalandı. Gemicilerin kuzeyde gördüklerine benzeyen 20 cins değişik kaz ve ördek gibi vaklayarak gıdaklar ya da boru çalarmış gibi sesler çıkararak havalandılar. Burada başka türler de vardı. İngiltere'dekilere benzemeyen, daha iri ya da tüyleri daha parlak, çulluk, beyaz balıkçıl ve ak balıkçıllar, gagaları acayip biçimli upuzun bacaklı kuşlar. Kalabalık kuş sürüleri yüzünden gökyüzü karardı sanki. Adamlar bir an kürek çekmeyi bırakıp bu sürüleri hayretle seyrettiler. Sir Francis de başını kaldırmış bu yabani gösteriyi seyrediyordu. ''Burası harikalarla dolu bir ülke.'' diye mırıldandı. ''Biz bu kıtanın sadece çok küçük bir bölümünü inceleyebildik. Bu eşiğin gerisinde içerilerde hiçbir insanın görmediği başka ne harikalar var kim bilir.'' Babasının sözleri Hal'in düş gücünün hızla çalışmasına neden oldu. Gözlerinin önünde yine incelediği haritaları süsleyen ejderhalar ve canavar resimleri belirdi. Babası kürekleri asılın diye emretti. Tayfalar yeniden uzun küreklere asıldılar. Baba oğul öndeki büyük kayıkta yalnızdı. Sir Francis sancak tarafındaki küreği halin temposuna uyarak güçlü hareketlerle çekiyordu. Aralarında boş su fıçıları duruyordu. Görünüşte gölün girişine gitmelerinin nedeni bu fıçıları doldurmaktı. Ama asıl neden yerde Sir Francis'in ayaklarının dibinde yatıyordu. Gece Aboli ve koca Daniel para dolu çuvallarla altın külçelerin bulunduğu sandıkları kameradan kayığa taşımış ve üzerlerini katranlı muşambayla örtmüşlerdi. Buruna kalyonda hazineyle birlikte ele geçirdikleri 5 fıçı barutu ve silahları yerleştirmişlerdi. Kılıç, tabanca, tüfek ve içleri kurşun dolu deri keseler. Ned Tyler, koca Daniel ve Aboli ikinci kayıkta onları yakından izliyorlardı. Sir Francis tayfalar arasında en çok bu 3 adama güveniyordu. O kayığa da su fıçıları yüklenmişti. Derenin ağzına girdikleri zaman Sir Francis kürekleri bıraktı. Yandan eğilerek bir maşrapaya su doldurdu ve tadına baktı. Sonra da memnun memnun başını salladı. Temiz ve tatlı. Ned Tyler'a seslendi. Siz fıçıları burada doldurmaya başlayın. Halle ben yukarılara çıkacağız. Ned kayığı kenara doğru götürürken yarda havlamaya benzeyen kalın çılgınca bir ses yankılandı. Hepsi başlarını kaldırdılar. Ned bu yaratıklar da nedir diye sordu. İnsan mı yoksa acayip kıllı cüceler mi? Sesinde hayret ve korku vardı. Başını kaldırmış yukarıdaki uçurumun kenarına dizilmiş olan insana benzeyen yaratıklara bakıyordu. Sir Francis küreğine dayanarak seslendi. Onlar maymun, berberi kıyısındakiler gibi. Aboli güldü. Sonra da başını arkaya atarak sürünün lideri erkek maymunun onlara meydan okurken çıkardığı sesi taklit etti. Dev maymun bu meydan okumaya karşılık verdi. Uçurumun kenarında 4 ayağının üzerinde durarak korkunç beyaz dişlerini göstermek için ağzını açtı. Bu gösteri yüzünden cesaretlenen birkaç genç hayvan aşağıdakilerin üzerine taş ve toprak atmaya başladılar. Gemiciler korunmak için eğilip sinmek zorunda kaldılar. Sir Francis emir verdi. Onları kaçırmak için ateş edin. Biraz uzaktalar. Koca Daniel tüfeğin dipçiğini omzuna dayarken ağır yanan kibritin başına üfledi. Patlama sesi yarda gök gürültüsü gibi yankılandı. Ateş yüzünden paniğe kapılan maymun sürüsünün davranışları karşısında gemiciler kahkahalarla gülmeye başladılar. Kurşun uçurumun kenarından bir kaya parçasını kopardı. Sürüdeki genç maymunlar paniğe kapılarak ters taklalar attılar. Dişiler yavrularını karınlarının altına tutundurup dik kayanın yüzeyine tırmandılar. Hatta cesur erkek maymun da meydan okumaktan vazgeçip hızla kaçan sürüye katıldı. Birkaç saniye içerisinde uçurumun yukarısı boşaldı. Dehşetle kaçan maymunların gürültüsü de hafifledi. Aboli yandan beline kadar gelen suya atladı. Kayığı kıyıya çekti. Daniel'la Ned de fıçıları doldurmak için tıpaları çıkardılar. Diğer kayıkta Sir Francis'le hal küreklere asılarak suyun yukarısına doğru çıktılar. Çay yarım mil sonra iyice daraldı. İki yandaki kayalar da dikleşti. Sir Francis nerede olduklarını anlamak için durdu. Sonra kayığı kayadan uzanan kurumuş bir ağaca bağladı. Hali teknede bırakıp dik kayanın dibindeki rafa benzeyen dar yerde yukarıya tırmanmaya başladı. İzleyecek belirgin bir patika yoktu. Ama kaptan tutunabileceği bir yerden diğerine güvenle geçiyordu. Hal onu gururla seyrediyordu. Delikanlıya göre babası yaşlı bir adamdı. Herhalde oldukça ileri yaş sayılan 40'ını çoktan geçmişti. Ama yine de güçlü ve çevik hareketlerle tırmanıyordu. Sonra Sir Francis nehrin 15 metre yukarısında aşağıdan görülmeyen yine raf gibi bir çıkıntıya ulaştı ve üzerinde ayaklarını sürüyerek birkaç adım attı. Sonra kayanın yüzeyindeki dar bir yarıyı incelemek için diz çöktü. Mağaramsı yerin ağzı taşlarla düzgünce kapatılmıştı. Kaptan taşların uzun aylar önce bıraktığı biçimde durduklarını görünce rahatlayarak gülümsedi. Onları dikkatle yarıktan çekip yanına dizdi. Açıklık içeriye sürünebileceği kadar genişleyinceye kadar bu işi sürdürdü. Açıklığın gerisindeki mağara karanlıktı. Ama Sir Francis ayağa kalkarak başının yukarısındaki taş rafa doğru uzandı. El yordamıyla oraya bıraktığı çakmak taşı ve çelik çubuğu buldu. Yanında getirdiği mumu yakarak mağarada etrafına bakındı. Oraya son gelişinden beri hiçbir şeye el sürülmemişti. Dipteki kayadan duvarın önünde 5 sandık duruyordu. Herlike nahıttan elde edilen ganimetti bu. Çoğunda Batavia'daki Hollanda garnizonuna ödenecek guldenler ve gümüş eşyalar vardı. Girişin yanına gerekli şeyler konmuştu. Sir Francis hemen çalışmaya başladı. Ağır tahta direği mağaranın girişindeki rafa yerleştirmesi ve palangayı aşağıdaki bağlı tekneye sarkıtması hemen hemen yarım saatini aldı. Aşağıya Hale, ilk sandığı bağla diye seslendi. Delikanlı bu emri yerine getirdi. Babası sandığı yukarı çekti. İpe her asılışında makara dili gıcırdıyordu. Sonra sandık gözden kayboldu. Birkaç dakika sonra ip aşağıya Hal'in uzanabileceği bir yere kadar sarktı. Delikanlı ikinci sandığı bağladı. Baba oğul bir saatten daha uzun bir süre uğraşıp bütün külçeleri ve para torbalarını yukarı çıkardılar. Hepsi de mağaranın dibine yerleştirildi. Daha sonra barut dolu fıçılar ve silah yığınlarıyla uğraştılar. Yukarıya en son hepsinden küçük olan malzeme çekildi. Bir pusula, dümen kolu, Stangvastik Hayt'tan alınan haritalar, çakmak taşı ve çelik çubuk, branda bezine sarılı cerrah aletleri ve bu keşfedilmemiş vahşi kıyıda çaresiz kalan bir grup için ağır ağır ölme ya da yaşamak anlamına gelen diğer araç ve gereçler. Sonunda Sir Francis aşağıya "Haydi gel Hal" diye seslendi. Delikanlı da o genç maymunların hızı ve rahatlığıyla yukarıya tırmandı. Hal yukarı eriştiği sırada babası rahatça o dar raf gibi yere oturmuş, ayaklarını aşağıya sallandırmıştı. Ellerinde toprak saplı piposuyla tütün kesesi vardı. "Bana yardım et evlat" diyerek piposuyla kayanın yüzündeki dikey yarı işaret etti. "Onu tekrar ört." Hal yine bir yarım saat uğraşarak mağara ağzını gizlemek ve yabancıların içeri girmelerini engellemek için taşları öne yerleştirdi. Başkalarının bu ıssız yerde hazineyi bulmaları imkansızdı. Ama Hal de babası da maymunların geri döneceklerini biliyorlardı. Bu hayvanlar insanlar kadar muzip ve meraklıydılar. Hal uçurumdan aşağı inmeye hazırlanırken Sir Francis elini oğlunun omzuna koyarak onu durdurdu. "Acelemiz yok, bizimkiler daha su fıçılarının hepsini doldurmamışlardır." Baba oğul raf gibi yerde sessizce oturdular. Sir Francis o arada uzun saplı piposunu yakmayı başardı. Sonra da mavi dumanlar arasında "Ben burada ne yaptım?" diye sordu. "Hazinenin bizim payımıza düşen bölümünü sakladınız." Sir Francis düzeltti. "Sadece bizim payımızı değil, tahtın ve gemideki her adamın paylarını da." "Ama bunu neden yaptım?" Hal babasının daha önce tekrar tekrar söyleyerek kafasına soktuğu bilgiyi yineledi. "Altın ve gümüş dürüst bir adamı bile baştan çıkarabilir." Sir Francis, "Ben kendi mürettebatıma bile güvenmemeli miyim?" dedi. Hal dersi tekrarladı. "Kimseye güvenmezseniz o zaman kimse sizi aldatamaz." "Buna inanıyor musun?" Sir Francis oğlunun yanıt verirken yüzünde belirecek ifadeyi görebilmek için ona döndü. Hal durakladı. "Aboli'ye güveniyor musun?" diye sordu babası. Delikanlı sanki bir günahmış gibi istemeye istemeye itiraf etti. "Evet, ona güveniyorum." "Aboli iyi bir insan, ondan daha iyisi olamaz. Ama gördüğün gibi onu bile buraya getirmiyorum." Kaptan bir an durdu, sonra da ekledi. "Bana güveniyor musun oğlum?"
"Tabii."
"Neden? Ben de sadece bir insanım. Sana hiçbir insana inanmamanı söyledim."
"Çünkü siz benim babamsınız, ben sizi seviyorum."
Sir Francis'in gözleri bulanıklaştı. Hal'in yanağını okşayacakmış gibi elini uzattı. Sonra içini çekerek elini indirdi ve aşağıdaki çaya baktı. Hal babasının verdiği yanıt yüzünden onu azarlayacağını sanıyordu ama böyle bir şey olmadı. "Ben buraya başka ne sakladım? Barut, silahlar, haritalar ve buna benzer şeyler. Onları niçin buraya koydum?"
Hal güvenle belirsiz bir geleceğe karşı diye yanıt verdi. Bu sözleri daha önce de sık sık duymuştu.
"Onları neden buraya sakladım? Zeki bir tilkinin yuvasının birkaç çıkış yolu vardır."
Sir Francis başını salladı.
"Bizim gibi Guerre Corps'la yelken açan herkes daima tehlikededir. İleride bir gün o birkaç sandığın değeri canımız kadar olabilir."
Kaptan sessizleşerek piposundaki son tütünleri de tüttürdü. Sonra usulca, "Tanrı merhametliyse Hollandalılarla giriştiğimiz bu savaş yakın bir gelecekte sona erecek" dedi. "O zaman buraya dönecek ve ganimetimizi alacağız. Yuvamıza Plymouth'a doğru yelken açacağız." Uzun bir süreden beri Highfield'ın yanındaki Gainsbury malikanesini almayı hayal ediyorum. Fazla hayal kurarak kadere meydan okumaktan korkuyormuş gibi sözlerini yarıda kesti.
"Başıma bir kötülük geldiği takdirde kazandığımız şeyleri nereye koyduğumu bilmem ve hatırlaman çok önemli. Bu benim sana bırakacağım miras."
Hal endişeyle "Başınıza hiçbir şey gelmeyecek" diye bağırdı. Bu bir inancın ifadesinden çok bir yakarışa benziyordu. Hal merkezinde bu etkileyici insanın olmadığı bir yaşamı hayal bile edemiyordu.
Sir Francis, "Hiçbir insan ölümsüz değildir" dedi. "Hepimizin Tanrı'ya bir ölüm borcu vardır."
Bu kez sağ elini kısa bir an Halil'in omzuna koydu. ''Haydi gel evlat, karanlık basmadan bizim kayıktaki su fıçılarını doldurmamız gerekiyor.'' Uzun kayık karanlıklaşmaya başlayan gölün kenarından kayarken Aboli Sir Francis'in yerine Filika oturağına geçti. Kaptansa akşam soğuğuna karşı koyu renkli yünlü bir pelerine sarılarak kıça oturdu. Yüzünde çok soğuk ve ciddi bir ifade vardı. Uzun kürekleri çeken Halil'in yüzü kıça doğruydu. Belli etmeden babasını inceleyebiliyordu. Mağaranın önündeki konuşma yüzünden ileride şanslarının döneceğini sezerek endişeleniyordu. Delikanlı göle demir attıktan sonra babasının kendi yıldız balına baktığını tahmin ediyordu. Çünkü Sir Francis'in kamerasındaki masada gizli anlamları olan işaretlerle dolu bir zodyak haritasının durduğunu görmüştü. Babasının içine kapanarak düşüncelere dalmasının nedeni bu olabilirdi. Aboli'nin dediği gibi yıldızlar Sir Francis'in çocuklarıydı ve kaptan onların sırlarını biliyordu. Sir Francis birdenbire başını kaldırarak serin akşam havasını kokladı. Sonra ormanın kenarına doğru bakarken yüzündeki ifade değişti. Kara düşüncelere ne kadar dalarsa dalsın etrafında olan bitenleri de yine de fark ediyordu.
Aboli, lütfen bizi kıyıya götür.
Kayığın burnunu dar kumsala doğru çevirdiler. İkinci tekne de onları izledi. Hepsi de kıyıya atlayıp tekneleri bağladıktan sonra Sir Francis usulca ''Silahlarınızı alın'' diye emretti. ''Beni izleyin ama sessizce.'' Diğerlerini ormana soktu. Ağaçların diplerindeki çalıları usulca yana itiyordu. Sonunda birdenbire çok kullanıldığı anlaşılan bir keçi yoluna çıktı. Diğerlerinin kendisini izleyip izlemediklerini anlamak için geriye bir göz attı. Sonra da hızla ilerledi. Babasının davranışları Halil'i şaşırtmıştı ama sonra havaya karışan hafif odun kokusunu duydu. İlk defa o zaman ormandaki sık ağaçların tepesinde mavimsi sis gibi bir şeyi fark etti. Babasının dikkatini de bunlar çekmiş olmalıydı. Sir Francis ağaçların arasındaki bir açıklığa hızla girip durdu. Açıklıktaki dört adam onun farkında değillerdi. İçlerinden ikisi savaş alanındaki cesetler gibi yerde yatıyorlardı. Biri cansızca parmaklarıyla enli, elde yapılmış kahverengi bir şişeyi kavramıştı. Diğeri ise horlarken ağzının kenarından salyaları akıyordu. Öbür iki tayfa aralarında duran gümüş guldenler ve fil dişi zarlara dalmışlardı. Adamlardan biri zarları alıp kulağına doğru tutarak şıkırdattı. Sonra da otların arasındaki küçük ezilmiş toprağı yere attı.
''Domuz oğlu domuz!'' diye homurdandı. ''Bugün şansım yok!''
''Sir Francis, sizi dünyaya getiren kadınlardan kötü bir biçimde söz etmemelisiniz.'' dedi. ''Ama söylediklerinin gerisi doğru. Bugün gerçekten hiç şansın yok.'' İki tayfa başlarını kaldırdılar ve gördüklerine inanamıyormuş gibi dehşetle kaptanlarına baktılar. Daniel'la Aboli onları sürükleyerek ayağa kaldırır ve köle tüccarlarının yaptıkları gibi boyunlarından birbirlerine bağlarken hiç karşı koymadılar. Sir Francis açıklığın dibindeki imbiye baktı. Adamlar bayat, peksimet ve patates kabuklarını kaynatmak için demirden kara bir kazanı kullanmışlardı. İçkiyi damıtmak için de geminin ambarından çaldıkları bakır boruları. Kaptan imbiye bir tekme attı ve renksiz bir sıvı kazanın durduğu mangaldaki kömürlerin üstüne akarak alev aldı. Sarı tahta ağaçlarının dibinde ağızlarına bükülmüş yapraklar tıkanmış bir dizi dolu şişe duruyordu. Sir Francis onları teker teker ağacın gövdesine fırlattı. Şişeler kırılırken buharlaşan içkinin keskin kokusu gözlerini yaşarttı. Sir Francis sonra dönerek Daniel'la Ned'in yanına gitti. İki denizci sarhoşları tekmeleyerek uyandırdılar. Onları da diğer tutsaklara bağlamak için açıklıkta sürüklediler.
''Bay Ned, kendilerini toplamaları için onlara bir gün vereceğiz.'' Sonra yarın öğleden sonra vardiyası başlarken cezalandırılmalarını seyretmek için bütün mürettebat toplanacak.
Koca Daniel'a baktı.
Herhalde dokuzlu kırbacınızı hala ısık çaldırabiliyorsunuz Bay Daniel.
Kaptan lütfen bizim kötü bir niyetimiz yoktu. Sadece biraz eğlenmek istedik.
Tayfalar sürünerek Sir Francis'in yanına gitmeye çalıştılar. Ama Aboli onları tasmalı köpekler gibi geri çekti.
Sir Francis, eğlencenizi fazla görmüyorum dedi. Ama siz de benimkini fazla görmemelisiniz.
8. ayrımın sonu. Sayfa 105.